Ayrım 20.
Jeanne'un annesini düşündü Miko. Bu kadın da Clemens'in bir eşiydi işte. İçini çekiyordu şimdi. Bir gün gelip seni de öldürecekler diye düşünüyordu şüphesiz. Ne kadar küçük ve ne kadar kolay anlaşılır bir şeydi şu dünya. Yanındaki arkadaşına anlatıyordu Miko. İspanyollar diyor ki bizim için savaşıyorsunuz. Hayır, Paris için savaşıyoruz biz. Fransa için savaşıyoruz. Ve bugün Jean Töl Paris için can verdi. Bir gün onu görmeye gitmiştim. Küçücük bir meydan düşün ve zemin katında bir kahve. Cevap olarak, ah ne güzeldir bilsen benim köyüm, Paris'im, Paris'imiz dedi arkadaşı. Bölüm 31. Her zamanki hayatını yaşıyordu Paris. Tiyatroların premierleri, meclislerin açılışı, yeni modalar, iflas eden bir banka, zengin bir Amerikalı kadının ortalığı heyecana boğan kaçırılışı, birkaç yeni şarkı, birkaç intihar. Tessa hala Bloom'u devirebileceğini umuyordu. Oysa meclis koridorlarında hükümetin güçlendiği söylentisi dolaşmaktaydı. İspanya Savaşı'na karşı takınılan müdahaleden uzak tavır radikalleri bayağı teskin etmişti. Kızıl bayraklar da ortalıkta görünmez olmuştu artık. Desire gene kazanmıştı. Halkın sağduyusuna güvenmekte ne kadar haklı olduğunu anlıyordu. Öteki ülkelerde insanlar birbirini boğazlar, kemerleri sıkıp savaşa hazırlanır, kaleler ve hapishaneler yapar, politikacı ve generallere alkış tutarken Paris gene bıkıp usanmaksızın Paris daima Paris'tir şarkısını söyleyen Maurice Chevalier'i alkışlıyordu. Ama bu sakin hayat altında mücadele sürüp gitmekteydi. Anaforlar gibi derinden derine kaynıyordu tutkular. Aileler ikiye parçalanıyordu. Ve bugünlerde Tessa aile huzurunu yitirmiş olan tek insan olmaktan uzaktı. Kahvelerdeki tartışmalar bazen kurşun darbeleriyle, çoğu zaman da sessiz bir bozuşmayla sona eriyordu. Yabancı adların ekseni üzerinde dönmekteydi her şey. Yakın ama aynı zamanda alabildiğine uzak bir ülkedeki, İspanya'daki mücadele iki kampa bölmüştü Paris'i. Yaz boyunca sürüp giden grevlerden öfkeye kapılanlar, malları ellerinden gidecek diye içleri titreyenler, gösteri yapanlar, geçerken perdelerini kapatanlar, haritalarına faşist orduların ilerleyişini gösteren sarı kırmızı küçük bayraklar ineliyorlardı umutla. Ama işçi mahallelerinde oturanlar aynı haritalara bakarak Madrid dayanıyor işte diyorlardı. Kasım ortasına doğru Brutöl'ü tutan gazeteler bile General Franco kumandasındaki kıtaların Madrid kapılarında durdurulduğunu teslim etmek zorunda kaldılar. Paris'in kenar mahallelerinde manzara ırmağının kıyılarından kopup gelen büyülü sözler dolaşıyordu. Geçemeyecekler. Madrid'li işçilerin kahramanlıkları hakkında efsaneler anlatılıyor, gönüllü enternasyonel birliklerinden Roland'tan bahsedilir gibi söz ediliyor ve her seferinde demir, çelik ya da tekstil işçileri bizimkiler de orada Duval, Jacques, Henry diye ekliyorlardı gururla. Sabah gazetelerini okuyunca Viard gülümsemişti. Madrid dayanıyordu. Üzüm olgunlaşmamıştı henüz. Bakan olduğundan beri fikir mücadeleleri, sınıf çatışmaları ve günlük hayatla olan ilişiğini kesmiş gibiydi. Politika onun için şuna buna verilen tavizlerden, hükümeti destekleyen milletvekili sayısının her gün ve bazen her saat yeniden hesaplanmasından, tayinlerden, nişanlardan, değişikliklerden ibaret kalmıştı. Son derece nazik ve değerli biblolarla dolu daracık bir oda olmuştu dünya. Şöyle bir kımıldamak, hatta kolunu uzatmak için bile yer yoktu. Ancak şimdi Madrid'in hep dayandığını düşününce, Viard bu daracık odadan bir an için kurtulup aslanlar diye haykırdı sevinçle. Ve düşündü, bizimkilerden de var orada, sosyalist işçiler de var. Sekreterine, gazeteleri okudunuz mu dedi. Brutöl pek erken davranmıştı zafer şarkıları düzmekte. Ama onun en küçük bir tehlike karşısında tavşanlar gibi tabanı yağlayan haçlılarına benzemez işçiler. Çok geçmeden soluk aldırmayan çalışmasına yeniden dalmıştı. Ziyaretçileri kabul saatiydi. Kaçamak cevaplar vermek, sevimli bir gülümseyişle reddetmek, imkansız şeyleri vaat etmek gerekiyordu yine. Önce 14 Temmuz gösterileri sırasında Viard'ın başının etini yemiş olan milletvekili Piro'yu aldılar içeriye. Şikayete geliyordu tabii. Her gün yüzlerce insan sınırı gizlice aşmakta yine. Franco'yu zora sokmaktayız. Oysa yarın memleketin efendisi o olacak. Ve benim seçim bölgemin sakinleri, yöneticileri kim olursa olsun İspanya ile iyi ilişkiler konusunda son derece titiz davranıyorlar. Cana yakın bir gülümseyişle konuştu Viard. Kimin galip geleceğini henüz kesinlikle bilmiyoruz aziz meslektaşım. Son haberleri okumadınız mı yoksa? Şimdilik itiraz edecek hiçbir şeyimiz yok. Gönüllülerin İspanya'ya geçmesini engelleyeceğimize söz verdik ve sözümüzde de duracağız. Piro gittikten sonra sekreterine, Pirene, Oriente valisine sınır nöbetçilerini takviye etmesi için emir vermek gerekiyor dedi. O gün ne mutlu ki hiçbir resmi davet yoktu. Midesini yormuş olan bunca ziyafetten sonra Viard bir alakok yumurtayla biraz ıspanağı zevkle yedi. Gün iyi geçeceğe benziyordu. Meclis yerine estetik heyecanları hazırlamıştı kendini. Uzun zamandan beri genç ressam André Corneau'nun tuvallerini görmeye niyetlenmişti. Son salon sergisinde nefis bir peyzajını görmüştü bu ressamın. Budur bir kestane ağacı, solda bir atlı karınca, sağda bir duvarın yanı başında ince bir silüet. Öteki resimleri de ilgi çekici olmalıydı. Çok söz ediliyordu bugünlerde Corneau'dan. Viard o görmüş olduğu peyzajı satın almayı koymuştu kafasına. Cimri değildi gerçi ama parayı har vurup harman savurmaktan da hoşlanmazdı. Salonda bu peyzaj için 3000 frank istendiğine göre rahatça 2000'e kapatabilirim diye düşündü Viard. Ziyaret kendisine haber verildiğinde André, Pierre'in anlatmış olduklarını hatırladı hemen. Kaşları çatılmıştı. Şeytan görsün suratını. Atölyeye şöyle bir çeki düzen vermek ne münasebet değer mi ki? Viard her tuvalin önünde uzun uzun duruyor ve konuşuyordu. Tonlardaki hafiflik harika doğrusu. Şu sandalyenin altındaki havayı duymamak mümkün değil. Papatyalar biraz kuru nedense. En iyi devrindeki otrille uyandırıyor bu peyzaj. André dinlemiyordu. İlk önce bir yerde dikkatlice gözden geçirmiş ve resmini yapmaya değmez kararına vermişti. Yüz değil, çamur vardı sanki karşısında. Piposunu yakmıştı sonra ve uysal bir çocuk edasıyla bir yandan tuvalleri indirip kaldırıyor, bir yandan da üzerine düşen kalın toz tabakalarını silkeliyordu. Satın almak isteyecekti şüphesiz. Resim meraklısı olduğu belliydi adamın. Bu düşünce ne sevindirdi ne de üzdü André'yi. Paraya karşı tamamıyla ilgisizdi. Eline geçeni hemen harcar, eline geçmezse ekmek sucuk yiyerek gününü gün ederdi. Önceleri eserlerine kıskançlıkla bakmış, hangi ellere geçtiklerini öğrenmek istemişti. Ama hemen hemen bütün tuvallerinin resim tüccarları tarafından alındığını aklı kesince tablolarına atölyeden çıkar çıkmaz kaybolan şeyler olarak bakmaya başlamıştı. Salonda sergilediğiniz peyzajlarınızdan biri pek hoşuma gitti dedi Viard. Hani şu ağaçlı olan. André sessizce şövalyenin üzerindeki tuvali değiştirip bir başkasını koydu. Bütün resimlerinin içinde en çok bunu seviyordu. Jeanette'le karşılaştığı geceden sonra soluğu İtalya meydanında almış ve orada yapmıştı bu resmi. Sisli bir gündü. Bir genç kız birini bekliyordu resimdeki sokak köşesinde ve atlı karıncanın atları hareketsizdiler. Bu peyzajı almak isterim. Birdenbire karardı André. Piposuyla masayı tıkırdattı önce, sonra da tuvali yerinden indirerek yüzünü duvara çevirip yere bıraktı. Viard şaşırmıştı. Yoksa satılık değil mi? Diye sordu. Bir çocuğun umursamazlığıyla hiç düşünmeden, kelimelerini bile seçmeye lüzum görmeden cevap verdi André. Bu resmin sizin duvarınızda asılı durmasını istemiyorum. Anlamadınız mı daha? Her şeyin bir sınırı vardır. Siz bu resmi seyredeceksiniz öyle mi? Katiyen. Hakarete uğradığı vakit bütün yüzü titremeye başlardı Viard'ın. Kelebek gözlüğü, bıyığının uçları, alt dudağı, çenesi. Terbiyeli bir sesle nasıl isterseniz dedi. Sonra da André'ye sayesinde duyduğu hazdan ötürü teşekkür ederek resmi bir edayla çıktı atölyeden. Bir an arkasından baktı André ve şaklaban diye mırıldandı. Yaşlı kadınların Meryem Ana'ya inanması gibi Pierre'in de tutup bu maskaraya inandığını düşünün bir de. İnsanların körlüğünün de bir sınırı yok muydu yoksa? Hele Pierre gibi mert insanların. Andre omuzlarını silkti ve Viard'ın gelişiyle kesilen çalışmasına döndü yeniden. Resim yürümüyordu ama Andre de tuvalin önünden ayrılmayı gözüne yediremiyordu bir türlü. Düşüncelere dalıp öfkelenmekten ve kederlenmekten korkuyordu. Karanlık bastığında ışığı yakmadan divana uzanıp Janet'in sesinin ölü atölyeyi dolduracağı saati bekledi. Müptelası olduğu bir uyuşturucu ilaç gibiydi bu ses. Her gün aynı saatte ve nerede olursa olsun radyoyu arıyordu gözleri. Ve bugün kestane ağacıyla tahtalan atlar hatırasını canlandırmıştı. Saatler ağır ağır geçiyordu. Nihayet radyonun yeşil gözü parladı. Bir ses şarkı söyledi, bir keman gıcırdadı, sonra Janet başladı. Denizin dibinden konuştu önce. Kabuklu hayvanları ve onların bitip tükenmek bilmez gürültülerini anlattı. Suni inciler için reklam yapıyordu. Sonra da Andre'nin adını kapamadığı bir şairden mısralar okudu. Ne yazık ki ölüyorum aldatılmış olarak. Kılıçların şıkırtısı duyulurken gecede. Keman gıcırtıları ve şarkılar başlamıştı yeniden. Andre mekanik bir hareketle düğmeyi çevirdi. İnce bir kadın sesi Fransızca olarak başladı. Burası Madrid. Bugün Marş savaşçılarıyla internasyonal gönüllülerden kurulu kıtalarımız üniversite sitesine yapılan hücumları püskürtmüşlerdir. Bir karşı hücumla tıp fakültesi binasında kümelenmiş olan faşistleri sürüp çıkarmış bulunuyoruz. Alman uçakları şehrin kuzey mahallelerine hücuma kalkmıştır. Ölü ve yaralı sayısı henüz tespit edilememiştir. Andre pencereden dışarı baktı. Uyumaktaydı eski Church Midi sokağı. Antikacılar şen şakrak ayakkabı tamircisi ve çiçekçi de uyuyordu şüphesiz. Sokağın müdavimleri de uyumuştu, kediler de. Tek tük gelip geçenler vardı sokakta. Gürültüyle uzaklaştı bir kamyon. Sonra yeniden sessizlik çöktü ortalığa. Gri evler terk edilmiş gibiydi. Sonsuz bir kedere boğuldu Andre, Madrid'i düşündü. Bu şehri hiç görmemişti ama tasarlamak, gözlerinde canlandırmak istiyordu. Beyaz mı, karanlık renkli mi, gürültülü mü, sakin mi bilmiyordu. Her şeyi biliyor gibiydi yalnız. Geceleri gökyüzünün tutuştuğunu ve bir kadının haykırdığını aşağıda. Ve her gece böyle olduğunu bunun. Ölümden de beterdi bu. Çıldırası geliyordu insanın. Bombalardan ötürü değil, o tek başına boşlukta asılı çığlıktan ötürü. Ve yardım etmenin mümkünü de yoktu. İşte herkes penceresini kapatmış, yorganını çekmiş uyuyordu şimdi. Rahat olsalar gerekti. Çünkü dışarısı soğuk ve rutubetliydi. Rahat olsalar gerekti, uzakta bir Madrid'de bir takım evler yanıyordu çünkü şu anda. Rahat olsalar gerekti, evet. Ve bir gök gürültüsü dolduruyordu ortalığı birdenbire. Siyah ve düşman gece canlanır gibi oluyordu. Bir projektör güçsüz ve telaşlı göğü tarıyordu. Bulamıyordu uçağı derken bir çatırtı. Sonra bir çatırtı daha kopuyordu ve ardından bir tane daha. Ve yarın radyoda bir spiker ölü ve yaralı sayısı henüz tespit edilememiştir diyecekti. Ve bir kadın haykıracaktı gecenin içinde. Janet belki. Niçin aldatıyorlardı onu bu sessizlikle? Niçin hemen uyandırıp da kaç tarlalara doğru, denize doğru, nereye olursa olsun kaç demiyorlardı? Niçin aldatıyorlardı böyle herkesi? Ayakkabı tamircisini, kedileri, hepsini. Ölüyorum dememiş miydi Janet aldatılmış olarak? Apaçıktı her şey. Apaçık ve korkunç. İkinci bölüm. 1. Salı, Montigny'lerin kabul günüydü. Pro dumanlarıyla kaplı geniş çalışma odasında Brito'yla dostları beyaz Martinik romuyla revnaklandırılmış kahvelerini yudumlayarak politika meselelerini tartışırken hanımlar da salonda çay içip dedikodu etmekteydiler. Montigny'nin kızı Josephine erkeklerin salona geçmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Her salı evlerine gelen Lucien'den bir türlü soğuyamamıştı kızcağız. Halk cephesi kurulalı neredeyse 2 yıl olacaktı. Ve Desire'nin dediği gibi her şey eski düzenine çoktan dönmüştü. Viard artık hükümet etmeyi öğrendim diye kurumlanıyordu ama bundan böyle gözle çarpmamaya gayret etmeli. İşler iyi gidiyordu. Siparişleri yetiştiremez hale gelmişti fabrikalar. Mağazalardaki satıcı kızlar müşteri bolluğuna güç yetiremez olmuşlardı. Kiralık ilanları silinmişti ortadan. İktisatçılar ekonomik krizin sona erdiğini sevinçle ilan ediyor ve uzun bir refah dönemini müjdeliyorlardı ağız birliğiyle. Ama bu yüzeydeki sükunetin altında genel bir hoşnutsuzluk kaynamaktaydı. Haziran grevlerini unutmamıştı burjuvalar ve çektikleri korku yüzünden halk cephesine diş biliyorlardı. Toplum hayatındaki bütün pisliğin sebebi 40 saatlik iş haftası ile ücretli tatil değil miydi? Bunun böyle olduğuna sadece Montigny'lerin sofra arkadaşları değil, fikirlerini gazetelerden edinen bir alay fakir fukara da inanmaktaydı. Küçük dükkan sahibi kadın, müşterilerine sabunun 4 metrelik daha pahalandığını bildirdikten sonra ''Ne yapalım, işçi beylerimiz tatil yapıyor.'' diye eklemeyi unutmuyordu. Tembel alayı diye humurdanıyordu gelirini açıklarken çiftçiler. Ve onların gözünde tembeller, postadaki iki memurla öğretmen ve bir de komşu kasabanın işçileriydi. İşçiler de kendi yönlerinden öfkelenmekteydiler duruma. Fiyatlar durmadan yükseliyordu ve 2 yıl önce söküp koparmış oldukları ücret artışı sıfıra inmişti. Her gün bir grev patlak vermekteydi. Patronlar anlaşmaya yanaşmıyordu. Fiyat, Fransızların sağduyusuna çağrılar düzerken, faşistler herkesin gözü önünde savaş birlikleri kurup teşkilatlanıyor ve işçiler soruyorlardı kendi kendilerine. Bizi kim savunacak? Polis mi? Polis bizimle olan eski hesaplarını görmek için küçücük bir fırsat bekliyor. İspanya'da savaş devam etmekteydi. Ama Katalonya ile Madrid'in irtibatı kesilmişti ve işçiler yürekleri burkularak cumhuriyetçileri faşistlere teslim ettiler diye mırıldanıyorlardı. İhanet bir küf gibi milletin ruhunu kemirmekteydi. Bütün basın savaş tehlikesinden söz ediyordu. Alman birlikleri Viyana caddelerinde resmi geçit yaparken burada ihtimaller hesaplanıyordu. Şimdi sıra kimindi acaba? İnsanlar bir an için endişeye kapılıyor, kahvehanelerde enine boyuna tartışıyor, sonra da evlerine gidip rahat rahat uyuyorlardı. Alışılmadık derecede soğuk olan 1938 baharı Paris'i sakin ama şaşkın, doygun ama hoşnutsuz bulmuştu sözün kısası. Britol bu arada birçok teşebbüse birden girişmiş bulunuyordu. Montigny'lerde karşılaştığı dostları onun bu çok yönlü faaliyetinden tamamıyla habersizdiler. Bütün kötülüğün saçma sapan bir barışçılıktan ileri geldiğine inanan Britol bu bir yılı terör faaliyetleri düzenlemeye hasretmişti. En ince ve gerçekleştirilmesi hüner isteyen işleri Grine'ye veriyordu. 6 askeri uçağı kundaklayan, bir demiryolu tüneline bomba yerleştiren hep Grine'ydi. Kapitalistleri ürkütmek isteyen Britol, Fransız patronları Genel Konfederasyonu'na ait bir binayı havaya uçurmakla gene Grine'yi görevlendirmişti. Bomba sadece binanın cephesini hasara uğratmış ve kapıcıyı öldürmüştü. Sadece basın bütün bu yıkıcı faaliyetlerin suçlusu olarak komünistleri gösteriyordu tabii. Ve Liard gazetecilere kaçamaklı bir dille bu caniyane teşebbüslerin kesin mahiyeti henüz tespit edilmiş değildir diye gevelemekle yetiniyordu. Enerjik tedbirler alınmasını isteyen halk cephesi taraftarlarının sıkıştırdığı Liard onları yatıştırmak için bir komplo keşfetti. Ne Britol'e ne de Haçlıların silah depolarına ilişilmedi pek tabii olarak. Polis sadece çeşitli mahzenlerde birkaç mitralyöz ele geçirdi ve 50 kadar Haçlıyı tevkif etti. Bu komployu bir çocuk oyuncağı olarak tanıtmak isteyen Viard'ın verdiği bilgilere uyan basın da fesatçılara ortaçağ kukulataları taşıdıklarını ve maske taktıklarını ileri sürerek kukulatalılar adını koydu. Mecliste ise Britol hükümeti gerçek vatanseverleri zincire vurmakla suçluyor ve çok geçmeden de tutuklular salıveriliyordu. Bu olaydan sonra Britol taktik değiştirdi. Milletler arası durumdaki kargaşalığın hükümetin çoğunluğunu parçalamak yolunda kendisine yardımcı olacağı umuduyla bombaları bir yana bırakıp parlamento entrikalarına verdi gücünü. Halk cephesi Fransa'yı savaşa sürüklüyor diye haykıran afişlerle doldu bütün duvarlar. Ve Britol'ün adamları taşraya yayılarak barışı kurtarmak için köylüleri yardıma çağırdılar. Yeni bir kabine buhranı an meselesi haline almıştı. Sosyalistlerle işbirliği yapmak radikallerin gözünde hala bir zul teşkil ediyordu. Sermaye üzerinden alınacak verginin kopartacağı fırtınalar ise Blum'u bütün ihtiyatlılığına rağmen devireceğe benzerdi. Ve işte o vakit Tessa'nın yıldızı parlayacaktı belki de. Brutal, yaşlı avukatın yanından ayrılmaz olmuştu. Ona Rouen tarzı, ördekli, sülün yahneli ziyafetler çekiyor ve nutuklarını övüyordu durmadan. Tessa ise yemekleri bir ahbap ağzıyla değerlendiriyor ama işin can alıcı noktasında tedbiri elden bırakmıyordu. Hatta Viard'la aralarının son derece iyi olduğunu özellikle belirtmeye itina etmekteydi. Sosyalistler diyordu, halis birer Fransız olduklarını ispat ettiler. Böylelikle yakınlaştığını sezdiği bir zafer için sosyalistlerin oylarını da garantiye almış olacağını hesaplamaktaydı şüphesiz. Ama belki de radikallerin sol kanadını ve özellikle de Fougère'i Brutal'den daima Hitlerci diye söz eden azgın milletvekilini yatıştırmak istiyordu. Kabineyi devirmek hiç şüphesiz ki bir binayı havaya uçurmaktan çok daha zordu. Ve Brutal yeni yardımcılar aramak zorunda kaldı. Grinney ile öteki şövalyeler bu ara işsiz kalmaya mahkumdular. Brutal, Montigny'lere gelip giden iki itibarlı milletvekilinin Ducamp ile Grandel'in dostluğunu kazanmayı başardı. Mizaçları katiyen uyuşmayan iki adamdı bunlar. Bir taşra veterinerinin oğlu olan Ducamp, gençliğini ihtiyaç içinde geçirmiş ama gene de sosyal hareketin dışında kalmıştı. İdeali, kanaatkar ve mağrur bir Fransaydı. Domremili çoban kızın efsanesi, Charte ve Reims Katedrali'nin atsız yapıcıları, milletin ayrısız gayrısız bir bütün olarak ele alınışı heyecanlandırırdı onu. Savaş sırasında pilotluk yapmış, ağır yaralanmış ve iki kere de madalya almıştı. Sonra politikaya kaptırmıştı kendini ve eksiksiz bir milliyetçilik üzerine vaazlar vermeye başlamıştı. Bir daha elinden milletvekili seçilmiş olan Ducamp, mecliste aşırı sağcıların arasında yer alıyordu gerçi ama sık sık da umulmadık beyanlarda bulunarak komşularını ürkütmekten geri kalmıyordu. Nitekim bir gün aynen şöyle haykırmıştı kürsüden. Komünün vahşeti bugün yeniden hortlayacak olursa Paris'i savunmayı bir Thiers'in kalleş rolü oynamaya tercih ederim. Alçak gönüllü hatta silik bir adam olan bu 50'lik milletvekilinin telaffuzunda bir garip bozukluk vardı. Heyecanlandığı vakit dili öylesine dolaşıyordu ki kendi yakınları bile ne dediğini anlamakta güçlük çekiyorlardı. Mecliste nadiren söz aldığı halde meslektaşları arasında hatırı sayılır bir nüfuza sahipti. Namusluluğundan olduğu kadar bilgisinden ötürü de saygı görüyordu. Çünkü Ducamp havacılık konusunda meclisin en iyi uzmanıydı ve hava komisyonunun da başında bulunuyordu. Halk cephesinin Fransa'yı bozguna sürüklediğine inandığı için Brutal'ü tutmaktaydı şimdi ve yeni dostunu ürkütmemeye dikkat eden Brutal de onun yanındayken Almanya ile işbirliğinden katiyen söz açmıyordu.